Ayrım 37. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 521. Savaş ve yük arabaları konik biçimli tepenin önünde bir yarım daire oluşturdu. Bu tepenin altında efsanevi Wu olmasa da en azından imparatorluğun ilk dönemlerinde yaşamış bir kral yatıyordu. Bu açıkça belliydi. Zira büyük imparatorluğun sembolü olan bodur çam ağacı ile kaplanmıştı. Bu ağacın Katayların çok beğendiği bu zarif dinsel şekilleri alması için 1000 yıl geçmesi gerekmektedir. Yük ve savaş arabaları dereceye göre sıralandığı için ben ve Şeyh Dük'ü başbakana oldukça yakındık. Dolayısıyla törenleri oldukça net izleme fırsatımız oldu. Arkamızda sessiz sıralar halindeki binlerce insan gümüş grisi alçak tepeler üzerinde kümelenmişti. Ne tür bir tören görmeyi beklediğimi bilmiyorum. Kurbanlar kesileceğini sanıyordum. Kesildi de. Höyün güneybatısında ateşler yakıldı ve çok sayıda at, koyun, domuz ve kumru kesildi. Yönetim her şeyde olduğu gibi kurbanın dağıtılmasında da hünerini göstermektedir. Her insana kertikli bir sopa verilir. Bu o kişinin kurban edilmiş hayvanların pişirilmiş etinden hak ettiği kadar almasını sağlar. Daha fazlasını değil. Sonuçta herkese yetecek kadar yiyecek olmasını sağlamakla kalmayıp Babil ve hatta Pers törenlerini rezil edecek türden yakışıksız kargaşalara da meydan verilmez. Bunun mucidinin Huan olduğu söylenmekteydi. Sonuçta bu uygulama bütün Katay devletleri tarafından benimsendi. Bu ucu kertikli sopa ilkesini Mecusilere sunmaya çalıştığımda bunu reddettiler. Haoma'ya bulanmış törenlerine eşlik eden yakışıksız kargaşayı tercih etmektedirler. Yeni Dük kuzeyimizde duruyordu. Tören gereği yalnız başınaydı. En az Selefi kadar yaşlı görünüyordu. Fakat zaten Şeyh Dük'üne göre o ölü adamın oğullarından biri değil, kuzeniydi. Bakanlar Dük Ping'in tüm oğullarını reddederek meçhul bir kişiliği olan ve aptallığıyla nam salmış bu ilk kuzeni tercih etmişlerdi. Bakanların bakış açısına göre oldukça faydalı olacaktı. Hükümdarı her zaman bakanlar mı seçer? Gök'ün atamasını kabul etmiş hükümdar bakanları olarak sadece sadık kölelerini seçer. Dük'ün sesi birden sertleşmişti. Onu tanıdıkça fark ettim. Eğer tek bir bedende iki ayrı insan değilse tamamıyla farklı iki davranış biçimine sahipti. Birisi düşük perdeli bir sesle kendini dışa vuran, içten pazarlıklı ve sinsi, diğeri ise monoton, tiz ve yüksek tonlu bir sesle kendini dışa vuran, oldukça esrarlı ve nazik. Dük açık bir dille kuzenlerinin bu alışılmadık konumlarını tartışmanın ne yeri ne de zamanı olduğunu belirtti. Daha sonra öğrendiğime göre bunlar birkaç istisna dışında güçsüzdürler ve ülkeleri diğer memurlarla beraber bakanlar tarafından yönetilmektedir. Gök'ün vekilliği olabilecek ancak asla şimdi olmayanın ya da geçmişte de olmayanın altın bir hayalinden öte bir şey değildi. Çiğ'in yeni dükü yüksek sesle atalarına seslendi. Ne söylediğini anlamadım. O gökle konuşurken köleler sandıkları, sehpaları ve diğer mobilyaları dik bir kireç taşından bir uçurumun eteğindeki doğal bir mağaraya taşıdılar. Bu sırada müzik çalıyordu. Yaklaşık 300 kadar müzisyen birlikte çaldığından etki yabancı bir kulak için özellikle rahatsız ediciydi. Daha sonraları Katay müziğini sevmeye başladım. Özellikle çekiçlerle vurulduğunda hoş sesler çıkaran farklı büyüklükteki taşlar beni çok etkiliyordu. Dük atalarına seslenmeyi bitirdiğinde Selefi'nin cesedini taşıyan tahtirevan bir düzine adamın omuzlarında yükseldi. Müzik kesildi. Tahtirevan sessizce yeni Dük'ün yanından geçirilip mağaraya sokuldu. Ceset gözden kaybolduğunda tutulan nefesler salındı. Sonuç bir yaz fırtınasının ilk soluğu gibi ürperticiydi. Şeyh Dük'üne döndüm. Parlak gözlerini mağaraya dikmiş, tüylerini dökmüş bir kuş gibi arabanın kenarına ilişmişti. Cesedi mağaraya taşıyan adamlar dışarıya çıkmadı. Bunun yerine 100 kadar peçeli kadın alay halinde mağaraya doğru yavaşça ilerledi. Kimisi son dükün karılarıydı, diğerleri ise cariyeler, dansözler ve kölelerdi. Kadınları ayrı bir erkek ve harem ağası alayı izledi. Bu alayın başında elinde fırında kızartılmış süt domuzu bulunan bir yaşlı soylu vardı. Adamların birkaç muhafız subayı, diğerleri ise saray efradından önemli kişilerdi. Arkalarından müzik aletlerini taşıyan müzisyenlerle bambu masalar üzerine kurulmuş ziyafet sofralarını götüren aşçılar geliyordu. Kadınlar ve erkekler birer birer sadece bir mağara değil, kireç taşına oyulmuş büyük bir oda olduğu görülen yere giriyorlardı. 500 kadar oldukları ortaya çıkan kadın ve erkeklerin sonuncusu da mağaranın içinde kaybolduğunda yeni dük yine gökteki atalarıyla konuştu. Bu defa ne söylediğini az çok anladım. Atalarını isimlerini anarak övüyordu. Bu bir zaman aldı. Sonra atalarından selefini göke kabul etmelerini istedi. Dük Ping'den merhametli kişi olarak söz ediyordu. Katay'da ölü bir insan asla gerçek ismiyle çağrılmaz. Zira böyle yapılıp ismiyle çağrılırsa ruhunun yeryüzüne dönerek başka birine musallat olacağına inanılır. Eğer merhametli kişi gök tarafından kabul edilirse Dük yer ve gökü uyum içinde tutan törenlerden hiçbirini ihmal etmeyeceğine yemin etti. Bütün atalarından öksüze dua etmelerini istedi. Kim hakkında konuştuğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim ki Dük kendini çoğu zaman ya öksüz ya da yalnız insan olarak isimlendirmektedir. Bunun nedeni babasının yani Selefi'nin ölmüş olmasıdır. Birinci karısını o kişi olarak isimlendirirken halk ona Dük'ün o kişisi demektedir. O ise kendisine küçük çocuk ismi vermektedir. Bunun nedenini bilmiyorum. Bu Kataylar çok garip insanlar. Mağaranın içinden müzik sesi gelmeye başladı. Anlaşılan ziyafet devam ediyordu. Bir saat kadar yüzümüz kuzeye dönük olarak ayakta durduk. Yeni Dük ise güneye bakıyordu. Yine bir saat mağaradan gelen müziği dinledik. Sonra her müzik aleti birer birer sustu. Son gelen ses ağır ağır çalan bronz bir çanın sesiydi. Şimdi herkesin gözü mağaranın kapısındaydı. Şeyh Dük'ü yanımda yaprak gibi titriyordu. Başlangıçta hasta olduğunu sanmıştım. Oysa sadece heyecanlanmıştı. Bronz çal sustuğunda Şeyh Dük'ü derin bir iç çekti. Zaten orada bulunan herkes sanki önceden kararlaştırılmış gibi iç çekti. Birden tahterevanı taşıyan adamlar mağaradan çıktı. Her adam sağ elinde bir kılıç tutuyordu. Her kılıçtan kan damlıyordu. Adamlar ciddi bir ifadeyle yeni efendilerini selamladılar. Dük yüzünü göke dikti ve bir kurt gibi uludu. Güney tarafındaki tüm tebaasından aynı şekilde bir uluma sesiyle cevap geldi. Hiç bu kadar dehşete düşmemiştim. İnsan sandıklarım meğer kılık değiştirmiş kurtlarmış. Şimdi gözlerimin önünde gerçek hallerine geri dönüyorlardı. Şeyh Dük'ü de ulumaya katıldı. Burnunu göke dikerek anormal derecede uzun dişlerini ortaya çıkarmıştı. Elleri kana bulanmış 12 adamın görevlerini tamamlamış olarak mağaradan çıktı. O dehşet anını yeniden yaşadım rüyalarımda. O korkunç ulumayı hala işitiyorum. 500 erkek ve kadın cesetleri efendilerine sonsuza kadar eşlik etsin diye öldürülmüştü. İnsanın kurban edilmesi bizim dünyamızda da az çok bilinmekle beraber bunun Katay'da olduğu şekilde uygulandığını hiç görmedim. Bana anlatıldığına göre Gök'ün gerçek bir oğlu öldüğünde 100 kadar saray üyesi öldürülecekti. Kızarmış süt domuzu ziyafetinin sonunda Dük'ün sağlığı için yapılan duaların çokluğu da bundanmış. Hayattayken Dük lanet biriydi. Öldüğünde Dük beraberinde onlardan birçoğunu götürebilirdi. Aslında Çin geleneklerine göre bakanlar kurulunun sadece bir üyesi kurban edilir ve bu kişi kurayla çekilir. Kötü talih ve Huan'ın hileleri sayesinde kısa çöpü o akşam Huan'a hakaret eden yaşlı bakan çekmişti. Mağaranın kapısı mühürlendi. Müzik, dans ve ziyafet tertiplendi. Daha sonra mezarın girişini kaplayacak şekilde bir höyük yapılacaktı. Bir Dük'ün mezarının hırsızların iştahını kabarttığını söylemeye gerek yok sanırım. Nitekim Dük'ün cenaze sehpasının yanına konulmuş güzel ve değerli eşyalar genellikle cenaze merasiminden pek de uzun sayılamayacak bir süre sonra elden ele dolaşmaya başlar. Huan Bey'in Şeyh Dük'üne satmayı reddetti. Gidiş gelişi serbest olan bir elçiyi nasıl satabilirim ki diye sordu. Bu durumda dedim. Efendi Huan, Şeyh Dük'ü ile beraber gitme zamanım geldi. Bu patavatsızlık efendimin gülümsemesine neden oldu. Eminim ki dedi, vahşi ülkelerde ejderha arayan çetelerle savaşan, cadılara fikir danışan bir adamın yanında hayatını tehlikeye atmak istemezsin. Şeyh Dük'ü tehlikeli bir adam, bunu herkes bilir. Sevdiğim bir insanın bu tür tehlikelerle karşılaşmasına izin veremem. Hayır, hayır. Hepsi bu kadardı. Fakat ben bir kere ayrılmayı kafama koymuştum. Dik'e niyetimden söz ettiğimde beklenmedik şekilde becerikli olduğu görüldü. Seni saklayacağız dedi fısıldayarak. Başbakanın haftalık kabulündeydik. Çin'in dört bir yanından gelen dilekçecilerin alçak tavanlı odanın bir ucunda ayakta duran Huan'a yaklaşmasına izin veriliyordu. Huan'ın sağındaki solundaki altın sehpalar otoriteyi sembolize ediyordu. Başbakan her dilekçeciyi hırçın, aşırı siyasi fikirlerinin aksine oldukça yumuşak bir nezaketle kabul etti. Çekingen bir halkı önce kendisine bağlamadan köleleştiremeyeceğini bilecek kadar zekiydi. Hiç şüphesiz onlara sizin yolunuzun onların yolu olduğuna ve onlar için hazırladığınız zincirlerin süs olduğuna ikna etmelisiniz. Bir anlamda büyük kralların hepsi bunu fark etmiştir. Cyrus'tan şu anki aydınlanmış efendimiz Artaxerxes'e kadar imparatorluğun farklı insanları her zaman yaşadıkları gibi yaşamışlardır. Büyük krala yıllık vergilerini vermekten başka sorumlulukları yok gibidir. Bunun karşılığında büyük kral da onlara güvenlik ve yasal teminatlar sağlamaktadır. Juan sözde barbar ve vahşi Çin halkını bir zamanlar insanların istedikleri gibi yaşadıkları bir altın çağın olduğuna fakat artık insanlar ve maddi değerler çoğaldığı için bu altın çağın sonuna gelindiğine ikna etmişti. Aslında Katay nispeten seyrek nüfusludur ve bu zengin ülkenin birçok bölgesi boştur. Katay nüfusu 100 bini bulan yarım düzine kadar şehir dışında iki nehir arasındaki dümdüz kırsal alana kurulmuş etrafı taştan duvarlarla çevrili köyler ülkesidir. Kırsal alan özellikle batıya doğru oldukça sık ağaçlıdır. Güneye doğru ise Hindistan'dakilere benzer balta girmemiş ormanlar mevcuttur. Sonuç olarak iyi disipline edilmiş ve tamamıyla kontrol altına alınmış Çinliler dışındaki Kataylar oldukça çok gezerler. Eğer bir çiftliği sel suları basarsa çiftçi ve ailesi sabanlarını ve atadan kalma ocak taşlarını sırtlayıp yeni hayatlarına başlayacakları ve yeni bir hükümdara vergi ödeyecekleri bir başka ülkeye taşınırlar. En önemli gezginler şihlerdir. Yunanca'da ya da Persçe'de bunu karşılayacak bir sözcük ya da sınıf yoktur. Şih sözcüğünü anlamak için Katay sınıf sistemini anlamak gerekir. Tepede imparator ya da güneşin oğlu vardır. Bu böyleydi ve belki de böyle olacaktır. Ama şu anda kesinlikle böyle değildir. Bunu söylerken birden Katayların geçmiş, gelecek ve geniş zamanı olmayan bir dile sahip olmakla ne kadar zeki olduklarını farkına vardım. İmparatorun altında 5 soylu sınıfı vardır. En yükseği dükünkidir. Çılgın şeyh dükü gibi garip istisnalar dışında dükler, devletlerin sözlü ve bazen de gerçek yöneticileridir. Bu da onları bizim krallarımızın ve tiranlarımızın emsalleri haline getirmektedir. Büyük kralı, efendileri ve meşruiyet kaynağı olarak kabul eden krallarımız ve tiranlarımız gibi dükler de, teoride güneşin var olmayan oğlundan aldığı otoritesini kabul etmişlerdir. Eğer var olsaydı, yani orta krallık üzerinde egemenliğini icra etseydi, muhtemelen orta krallık üzerindeki Çu egemenliğini kuran imparator Wen'in doğrudan torunu Çu dükü olurdu. Ama kesinlikle Wen'in acımasız oğlu Wu'nun soyundan gelen Qin dükü olmazdı. Bir dükün en büyük oğlu Marki'dir. Dük öldüğünde çok yaygın olarak yaşanan talihsiz bir kazaya uğramazsa o dük olur. Dükün diğer oğulları da Marki'dir. İkinci oğlun en büyük oğlu bu unvanı sürdürürken diğer oğullar bir sonraki asalet sınıfına düşerler. Onların oğulları da sonrakine, onlarınki ise baronla. En alt aristokrasi sınıfını temsil eden bir baronun oğulları şihtir. Çu egemenliğinin kuruluşundan bu yana geçen 6 ya da 7 yüzyıl içerisinde Çu soyundan gelenlerin sayısı 10 binleri bulmuştur. Rütbesi sayılan bu kişiler şih ya da deyim yerindeyse şövalyedir. Bunlar babadan oğula geçen tek bir imtiyazdan yararlanırlar. Şövalyeler satın alabileceklerini varsayarsak savaşa savaş arabasıyla katılabilirler. Son yıllarda şövalyelik unvanına sahip olanların sayısında hatırı sayılır bir artış olmuştur. Bu pek de soylu sayılmayan kimseler her yerde görülebilir. Birçoğu bizim harem ağaları gibi yönetim işinde uzmanlaşmışlardır. Çoğu orduda subaydır ya da öğretmenlik yapar. Çok azı da kendilerini zerdüştiler gibi gök ve yer arasındaki uyumu sürdüren dini ayinleri bozulmadan korumaya adamıştır. Son olarak şövalyeler düklerin tanrısallığını olmasa da yetkilerini gasp eden ve bu yetkileri babadan oğula aktaran devlet memurlarına hizmet ederek Katay devletlerinin çoğunu yönetirler. Katay ana yolları ihtiras sahibi şövalyelerle doludur. Onlardan birisi örneğin Lu zabıtasında bir memuriyet bulamazsa Ve'ye taşınacaktır. Belki burada hizmetleri yerel yönetim tarafından daha çok takdir edilecektir. İnsanoğlunun çarpıklığı düşünüldüğünde bir şövalyenin evinden uzaklarda iş bulma şansı genellikle daha yüksektir. Netice itibariyle binlerce kişi her an yer değiştirme durumundadır. Birbirleriyle sıkı bir iletişim kurduklarından kendilerine özgü bir tür orta krallık oluşturmaktadırlar. Şimdi tek bir güneşin oğlu yerine Kata'yı yöneten 10.000 şövalye vardır. Ayrıca devletler birbirleriyle sürekli savaş halindeyken şövalyeler efendilerinin vahşetini bir nebze olsun azaltabilirler. Tabii buna Huan ve despot arkadaşları üzerinde hemen hiç etkiye sahip olmadıkları Çin dahil değildir. Son olarak sınıf sistemine yeni bir unsur eklendi. Şimdi beyefendi diyebileceğimiz bir kategori, buna sınıf diyemiyoruz, vardır. Herhangi bir insan gökün yolunu takip ederse beyefendi olabilir. Bu efendi Kung'un ya da diğer ismiyle Konfüçyüs'ü anlattığımda değineceğim karmaşık bir iştir. Beyefendilik fikrini ortaya atanın o olduğu söylenir. Bu fikir şövalyelerden başka hemen hiç kimseye pek cazip gelmemiştir. Huan halkın dilekçelerini kabul edip şikayetlerini dinlerken Şeyh Dük'ü ve ben kaçışımı planladık. Sakalını tıraş etmelisin dedi Dük. Kuş düğünden bir paravanı beğenir gibi yaparak. Sana kadın elbiseleri giydireceğiz. Cariyelerimden biri olarak seyahat edeceksin. Beyaz bir cariye olarak mı? Evet, tam olarak Şeyh Dük'üne çekici gelen türde bir cariye olarak. Bunu bütün dünya bilir. Dük oldukça neşeli görünüyordu. Fakat bunu şansa bırakmayacağız. Yüzünü karartacaksın. Bu daha iyi. Sana benim boyalarımdan birini göndereceğim. Tabii ki peçeli olacaksın. Mahiyetin aranacak mı? Sadece Yung şehrinin kapılarında değil, Çin'in her tarafındaki kontrol noktalarında nöbet tutulduğunu biliyorum. Halk sürekli Huan'ın tamamıyla rasyonel yönetiminden kaçmaya çalışıyor. Buna cesaret edemezler. Ben de bir Dük'üm. Eğer buna cüret ederlerse, Dük rüşvet anlamına gelen evrensel bir hareket yaptı. Huan birden bizim tarafımızda belirdi. Sessizce her yere gidebilme yeteneğine sahipti. Onu çoğu zaman hızla hareket eden bir bulutun yerdeki gölgesine benzetmişimdir. Sayın Dük, şerefli büyükelçi, görüyorum ki kuş tüyü paravanlarımı çok beğendiniz. Evet dedi Şeyh Dük'ü çok yumuşak bir sesle. Konuğunuza bunun anlamını açıklamak üzereydim. Paravana baktım ve ilk defa onu gerçekten gördüm. 8 siyah kuş fırtınalı göke doğru uçuyordu. Siz onun anlamını bilirsiniz Sayın Dük. Huan bana döndü. Şeyh Dük'ünün ailemizle ilgili bilmediği hiçbir şey yoktur. Bu onun da ailesi. Çok doğru. Son merhametli kişinin büyük babası benim büyük amcamdı. İsmi Ping'di. Bir gün kuzeyden gelen bir grup müzisyeni kabul etti. Ona İmparator Wu'nun sarayında çalınan bütün müzikleri bildiklerini söylemişler. Dük Ping şüphelenmiş. Kim şüphelenmezdi ki? Herkes bilir ki gerçek Chu Sarayı'nın kutsal müziğinin büyük kısmı ya düzelemeyecek biçimde bozulmuş ya da unutulmuştur. Onlara bu kadarını söylemiş. Fakat kuşkulu bir ayrıntı olarak bütün müzik hocalarının aksine, çünkü gerçek bir müzik hocası kesinlikle kör olmalıdır, kör olmayan müzik hocası şöyle demiş: gökü yere yaklaştırabileceğimizi sana ispat edeceğiz. Böylece çalmaya başlamışlar. Müzik garip ve öte dünyanın özelliklerini taşıyormuş. Öte dünyanın ama gökün değil. Güneyden 8 siyah kuş belirmiş ve sarayın çatısının üzerinde dans etmişler. Sonra muazzam bir rüzgar şehri silip süpürmüş. Sarayın çatısından kiremitler yerlerinden çıkıp havada uçuşmuş. Tören çanakları parçalamış. Dük Ping hastalanmış ve Çin'de 3 yıl boyunca bir çimen bile çıkmamış. Huan bana gülümsedi. Sayın Dük, bu hüzünlü uyarı dolu hikayeyi iyi bilir, biliyorsun. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Aslında bu paravanı her zaman kendime yakın tutuyorum ki hiçbir zaman yanlış müzik çalmaya kalkışmayayım. Üzerimize güneyden dalış yapan o 8 siyah kuşu bir daha asla görmek istemiyoruz. O gece Dük'ün kahyası Huan'ın hizmetçilerinden birine rüşvet vererek onun gece yarısı odama gelmesini sağladı. Elime bir ustura, yüz boyası ve kadın elbiseleri verildi. Kendimi hemen alışılmadık biçimde uzun boylu bir Katay kadınına dönüştürdüm. Sonra sarayın loş koridorlarında hizmetçiyi izledim. Duvarla çevrili bir bahçeye açılan bir yan kapıya doğru ilerlerken uykuya dalmış, daha doğrusu ilaçla uyutulmuş iki muhafızı geçtik. Ayağımın altındaki döşeme tahtaların gıcırdadığını duyuyor ve korkudan titriyordum. Bizi bahçede Şeyh Dük'ünün kahyası bekliyordu. Bereket versin ki o gece ne ay ne de yıldızlar gözüküyordu. Çünkü gök bulutlarla kaplıydı ve yağmur yağıyordu. Kıvrımlı dar sokaklardan ölülerin ruhları gibi koşar adımlarla geçtik. Gece muhafız birlikleri yaklaştığında kapı girişlerine saklandık. Bronz fenerleri önlerine ateşli mızraklar gibi ışık saçıyordu. Güneşin batışından doğuşuna kadar hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmediğinden Yang ölüler şehrine benziyordu. Kahya'nın gemiye binme izni vardı ama benim yoktu. Eğer durdurulursak ne gibi bir mazeret öne süreceğini bilmiyordum. Şansa bakın ki sanki şehrin üzerinde 10.000 davul çalınıyormuş gibi bir sesle müthiş bir fırtına patladı. Bir yağmur seliyle birlikte Şeyh Dükü'nün yük arabalarının hareketi hazır beklediği şehir kapısına doğru ilerledik. Kahya yük arabasının döşeme tahtalarını kaldırdı ve beni saklanmam için benden biraz daha küçük bir yere itti. Yerime girdiğimde döşemenin tahtaları yeniden çivilendi. Fırtına Dükü mahiyetine hareket emri verdiğini işitemeyeceğim kadar şiddetli olsa da sürücü katırlığı hareket ettirdiğinde arabanın altında sarsıldığını hissettim. Böylece gürültüyle ve de hızla kapıdan geçtik. Çin muhafızı bize tam da beklediğim gibi 2 gün sonra Hunka geçidinde yakaladı. Arabalar baştan aşağı arandı ve saklandığım yer bulundu. Fakat tabii ki ben onun içinde değildim. Dük tedbirini almış ve yol boyunca gözcüler yerleştirmişti. Kaçtığım anlaşıldığında Huan'ın bunu kendisinin planladığını düşüneceğini biliyordu. Gözcüler birbirlerine güneşin ışığını yansıtan cilalı bronz kalkanlarla işaret göndermişlerdi. Muhafızların bize yetişmek üzere olduğunu öğrenir öğrenmez bir ağaca sığındım. Arabalar ise devam etti. Muhafızlar arabalara ulaştığında Dük harikaydı. Onlara Sarı İmparator Wen'in torunu olduğu gibi yeni Dük'ün de kuzeni olduğunu hatırlattı. Bununla beraber arabaları aramalarına izin verdi ve saygısızca davranışlarının gökteki atalarınca gerektiği şekilde cezalandırılmamasını diledi. Muhafızlar arabaları didik didik ettiler. Dük'ün mahiyetindeki herkesi kadın erkek demeden tepeden tırnağa aradılar. Tabii ki beni bulamayınca açıkça şaşkına döndüler. Çin gibi sıkı kontrol altındaki bir ülkede hiç kimse resmi göz yummam olmadan kaybolamaz. Sonunda arabalara yola devam izni verdiler. Fakat benim şerefime sonraki 5 gün arabalara eşlik ettiler. Ve Dük'ü Çin'in ile Çu arasındaki sınıra işaret eden taş anıta varana kadar yalnız bırakmadılar. Ben ise sadece muhafızlara görünmemekle kalmayıp gözleri geceliğin yeşil sarı ateş gibi parlayan ve beni meraklı meraklı süzen kurt sürülerinden de uzak durmak zorundaydım. Ağaçlarda uyudum, yanımda kalın bir sopa taşıdım ve üzerimdeki kadın elbisesine iliştirilmiş bir silah bulunmamasına lanet ettim durdum. Önce siyah sonra kahverengi ayı gördüm. İkisinden biri beni gördüyse de ilgi göstermedi. Bu karanlık ormanda haydutların yaşadığı varsayılmakla beraber ben insana rastlamadım. Ara sıra Dük'ün konvoyunun sesini işitmemiş olsaydım insanlar aleminden tamamen kopmuş olabilirdim. Bir gölcük ya da su akıntısı bulur bulmaz hayvanlar gibi ellerim ve ayaklarım üzerinde su içiyordum. Küçük büyük garip meyveler, kökler yiyordum. Çoğu zaman hastaydım. Bir defasında ormanın bulanık ışığında parlayan bir ejderha gördüğümü sandım. Fakat sonra bunun parlak yeşil beyaz yeşim taşından sivri bir tepe olduğunu fark ettim. Bu hiç şüphesiz taşların en güzeliydi. Vei ve Tai nehirlerinin birleştiği yerde tüylü ağaçlardan oluşan bir koruda durdum ve muhafızların Şeyh Dükü'nü selamlamalarını seyrettim ve ormana geri döndüm. Tai nehrinin öteki ucunda Çu'nun ekili arazilerini görebiliyordum. Çin'den Çu'ya gidiş geceden gündüze geçişe benziyordu. Dük nehrin Çu tarafında sınır muhafız komutanı tarafından saygıyla karşılandı. Komutan Dük'ün geçiş iznini şöyle bir inceledi ve ona Orta Kral'ın başkentine doğru giderken nazikçe el salladı. Benim Çu'ya girişim ise daha az resmi oldu. Söğüt dallarından kaba bir salın altında yüzerek Tai nehrinin karşısına geçtim. Dük beni gördüğünde şaşırmıştı. Bu ne zevk dedi ellerini şaklatarak. Şimdi Magadha'dan fidye alacağım. Çok memnunum. Aynı zamanda şaşkınım tabii ki. Kurtlar seni kapmasa da kurt adamların seni öldüreceğini düşünüyordum. Çu topraklarında Medeni Kataylıların barbar Çinlileri isimlendirme şekillerini ilk defa işitiyordum. Dük bana kendi erzakından yiyecek verdi ve iyi iplikten seyrek olarak dokunmuş geniş etekli elbiselerinden birini ve siyah kuzu derisinden neredeyse yeni bir kaftan takdim etti. Bütün düklük amblemleri kaldırıldığında tam bir şövalye gibi göründüm. Bununla beraber kendimi pek de rahatsız hissetmedim. Çocukluğumdan beri ilk defa sakalsızdım. Tam anlamıyla bir harem ağası gibi görünüyordum. Bereket versin ki çoğu Katay erkeğinin sakalı yoktu. Böylece en azından göze çarpmıyordum. 37. ayrımın sonu sayfa 534.